İlahi tabibin cariyenin hastalığını anlamak için padişahtan cariye ile halvet olmayı, yalnız kalmayı istemesi beyanındadır. Dedi, ey şah, haneyi boşalt, öyle ki başkalarını bu evden uzaklaştır. 145. Haneyi öyle boşalt ki dehlizlerde bir dinleyen kalmasın. Ta ki ben bu kızcağıza bir şeyler sorayım. Böylelikle hane ilahi tabip ile cariyeden başka bir fert kalmayıncaya kadar boşaltıldı. Yumuşak ve tatlı bir söyleyiş ile sen hangi şehirdensin dedi. Çünkü her şehrin halkına aynı ilaç verilmez. Memleketinde senin yakınların kimlerdi? Kiminle akrabaydın? Hangi şeye bağlıydın dedi ve elini nabzına koydu. Cariyeye bir bir feleğin cevri sisteminden ve başına gelen şeylerden sualler sordu. 150. Ayağına diken batan kimse o dikeni bulmak için ayağını dizinin üstüne koyar ve bir iğne ucuyla dikenin başını arar ve eğer bulamazsa dikenin battığı yeri dudağı ile ıslatır. Ayakta olan diken böyle güç bulunucu olursa gönülde olan diken nasıl olmak lazım gelir? Bana cevap ver. Şayet gönül dikenini her önüne gelen görebilseydi, gamlar insanlar üzerine nasıl el uzatırdı? Bir kimse merkebin kuyruğu altına bir diken koyar, merkep onun nasıl çıkarılacağını bilmez ve acıdan sıçrar, faydasız çifteler atar. 155. O böyle yaptıkça diken vücuduna daha fazla işler. Bir akıllı kimse lazımdır ki dikeni çıkarsın. Merkep ise dikeni def etmek için eleminden çifteler attıkça bir yerine 100 yerinden yara açılır. O hekim gönül dikenlerini çıkarmakta ustaydı. Tecrübeli elini yer yer gezdiriyor, muayene ediyordu. Cariyeden dostlarının ahvalini sordu. Ondan bunların hikayesini istedi. O, hekime bazı vakalar ifşa etti. Eski yerinden, efendilerinden, yaşadığı şehirden ve çevresinden hikayeler anlattı. 160. Hekim, kulağı ile cariyenin hikayesini dinliyordu. Fakat aklı cariyenin nabzında, bu nabzın atışlarındaydı. Çünkü ilahi tabip biliyordu ki, cariyenin nabzı kimin adı anılınca daha hızlı atarsa, yeryüzünde candan istediği o demekti. Cariye, memleketindeki dostlarını saydıktan sonra başka bir şehrin adını söyledi. İlahi tabip, kendi memleketinden taşra çıktığın zaman önce hangi şehirde daha fazla kaldın diye sordu. Bir şehrin adını söyleyip geçti ama yine de yüzünün rengi ve nabzı değişmedi. 165. Efendileri ve yaşadığı yerleri birer birer saydı ve o yerleri, zamanları ve tuz, ekmek yediği yerleri söyledi. Şehir şehir, ev ev hikaye etti. Ancak bunları anlatırken cariyenin ne damarı oynadı ne de rengi sarardı. Cariyenin nabzı kendi halince kaldı. Fakat ilahi tabip ona şeker gibi olan Semerkant şehrinden sorunca nabzı attı. Yüzü kızardı, sarardı. Zira cariye Semerkantlı bir kuyumcudan ayrı düşmüştü. İlahi hekim hastanın bu sırrına vakıf olunca o dert ve belanın aslını da bulmuş oldu. 170. O kuyumcunun mahallesi hangi taraftadır? Diye sordu. Cariye, köprü başında, Gatfer mahallesidir, dedi. İlahi tabip cariyeye dedi ki, hastalığının ne olduğunu anladım. Seni bu dertten kurtarmak için sihirler göstermek isterim. Şad ol, için rahat etsin ve emin ol ki, yağmur çimene ne yaparsa ben de sana onu eylerim. Senin yerine ben gam çekerim, sen gam yeme. Ben senin için 100 babadan daha müşfikim. Padişah bu sırrı senden ne kadar sorarsa sorsun, zinhar kimseye hiçbir şey söyleme. Çünkü 175. Sırrını gönlünün derinliğine ne ölçüde gömersen muradına o kadar çabuk erersin. Resulullah, her kim ki sırrını saklarsa tez vakitte muradına nail olur buyurmuştur. Gerçi tohum toprak altında gizlenir. Lakin onun sırrı yeşil tarlalarda ayan olur. Altın ve gümüş toprağın altında gizli olmasalardı ve orada musaffa bir hale gelmeselerdi, nasıl altın ve gümüş olabilirlerdi? İlahi tabibin vaatleri ve lütufları hastayı korkudan emin etti. Çünkü 180. Gönül hakiki vaatleri kabul eder. Sahte vaatler insanı tasaya düşürür. Kerem ehlinin vaatleri bir akar hazinedir. Na ehillerin vaadi ise bir azap selidir. İlahi tabip padişaha der ki, gönül evini yabancılardan boşalt. İçinde benden ve cariyeden başka kimse kalmasın. Zira gönül evi Allah sevgisinden başkalarına açık kaldıkça nefis hastalıklarının ne olduğu, neden olduğu anlaşılmaz. Bu evi ve eve yakın yolları yabancılardan, hatta aşinalardan uzak tutmak gerektir. Hane boşaltılır. İçinde ne dost ne düşman kalır. Bu demektir ki hak yoluna girenle ona yol gösteren arasında hiçbir yabancı duygu, düşünce olmayacaktır. Mürit, mürşidinin karşısında hatta bütün bildiklerinden sıyrılacak. Onun irfanında ve onun iradesinde fani olmayı dileyecek. Bunu bilecektir. Hasta ile baş başa kalan ilahi tabip, yumuşak ve tatlı bir söyleyişle ona önce hangi şehirden olduğunu sorar. Bu cariyeye asıl vatandan söz açmaktır. Asıl vatan Tanrı diyarıdır. Ancak ona varmak için yola hangi şehirden çıkılmış, bunu bilmeye lüzum vardır. Çünkü her bir şehir halkının o diyardaki maddi ve manevi iklime göre hastalığı farklı, devası başkadır. Kısaca her ülkenin bir başka havası ve her iklimdeki hastalığın bir başka devası vardır. Tabip cariyeye o şehirdeki hısım, arkadaş ve akrabasını da şunun için sorar ki onun iç meyilleri kimlere ve neleredir? Bunu öğrenmek mümkün olsun. Elini cariyenin nabzına koyar. Maksadı soracağı suallerin cariyenin nabzında yapacağı tesiri ölçmektir. Hangi sorular cariyeyi daha çok heyecanlandıracak? Kadının nabzı daha çok atacaktır. Böylelikle Mevlana Hazretleri ruh hekimliğinin en mühim ve en yeni sanılan usullerine daha o tarihte başvurur. Gerçi müridin gönül hastalığını bilmek için mürşidin ondaki zaafları, ihtirasları ve değişik ruh hallerini yüze çıkarmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bir ruh terbiyecisinin tabiat kanunlarının dışında davranması makbul usul değildir. Mürşit, Allah ve irfan nuruyla bildiği, bilmekte olduğu gerçekleri yeryüzü metotlarıyla da meydana koymak vazifesindedir. Herhangi bir ruh doktoru davranışıyla yapılan böyle bir teşhise ihtiyaç vardır. Ayağına diken batan kimsenin görünmeyen dikeni meydana çıkarmak için neler yaptığı malumdur. Vücuda acı veren bir dikenin bulunup çıkarılması bile dikkatle, bilgiyle yapılacak bir iş iken, gözün görmediği, elin tutmadığı bir gönül dikenini bulup çıkarmak elbette kolay değildir. Gönüle batmış bu manevi dikeni eğer her önüne gelen bulup çıkarabilseydi, insanlar dünya kirlerinden kolay kurtulur ve gönüllerinde dünya hevesleri yer tutmazdı. Bir muzibin kuyruğu altına diken koyduğu eşek, canının acısından çifte attıkça diken daha çok battı. Masum eşeğin derdine ilaç bulamayışı gibi, dünya yüzünde nice gafiller de ruh ve gönül dertlerinin ilacından habersizdirler. Gönül ayaklarına, dünya kirlerine bulanmış diken batanların, oradan O kadar acı veren bu dünya dikenini çıkarmaları için gönüllerini bir üstün insanın onarıcı ellerine bırakmaları gerekir. İlahi tabip bu gönül dikenlerini bulmakta tecrübelidir. Cariyeye hep o okşayıcı lisanla eski dostlarından söz açar. Çünkü insanları tanımak için onların en yakınlarını, düşüp kalktıkları kimseleri bilmek lazımdır. Kim kimlerden hoşlanır? Kim o insanın üzerinde derin tesirler bırakmıştır? Bu mevzuda yine Hazreti Ali'nin bana kimlerle dostluk ettiğini anlat, sana nasıl bir insan olduğunu söyleyeyim mealinde bir sözü vardır. Cariye ilahi tabibin kendisine gösterdiği ruh yakınlığını ve derin anlayışı görünce ona bütün hayatını anlatmaya koyulur. Ona eski vatanından, efendilerinden, yaşadığı şehrin içinden ve dışından hatıralar anlatır. Hekimin kulağı cariyede fakat aklı onun nabzındadır. Bir gönül hastası olduğu meydanda olan cariye, acaba hangi yer ve hangi isim anılınca daha çok heyecanlanacaktır? Uzun süren sualler ve adları anılan nice dostlar ve şehirler cariyenin nabzında hareket yapmaz. Bu cariye madem ki asıl vatanından uzaktır, onun ruhu nerelerden geçmiş, hangi şehirde vatan tutmuş, bu vatanda hangi dereceye yükselmiştir, bunu bilmek lazımdır. Nihayet cariyeye eski Türk illerinin güzel şehri Semerkand'ı sorar ve hisseder ki cariyenin nabzı burada şiddetle atmış ve benzi sararıp kızarmıştır. İlahi tabip anlar ki nefis cariyesi gönlünü Semerkant'ta bir kuyumcuya kaptırmış ve onun ayrılığıyla meyus ve hasta düşmüştür. Nefis cariyesinin bir kuyumcunun derdine düşmesi sebepsiz değildir. Çünkü kuyumcu nefsin heveslerini, iptilalarını temsil eder. Zengin, renkli ve göz alıcı mücevherleriyle sade göz almayı değil, gönül almayı, gönül çalmayı da çok iyi bilir. Hastanın derdi ilahi tabibe malum olmuştur. Üstad hekim, cariyenin bir kuyumcuya yani dünya heveslerine, nefsin isteklerine ve dünyada insanın aklını alan süslü, renkli, aldatıcı güzelliklere vurulduğunu anlamıştır. Hekim, cariyeye bu kuyumcunun Semerkand'ın hangi mahallesinde oturduğunu sorar. Burada mahalleden maksat bizzat dünyadır. Ruhun bir ten kafesi içinde kendini saran vücuda aşık olarak ve vücudun heveslerine uyarak bu heveslerle illetli olduğu yerdir. İlahi tabip cariyeye teselli verir. Ona bir ruh doktorunun hastasını en ümit verici ve inandırıcı sözlerle iyi etmekte kullandığı usullerle ve telkin yoluyla kuvvet ve cesaret verir. İlahi tabip çok iyi bilir ki yalnız ruh hastalıkları değil, vücut hastalıkları da inandırıcı bir sağlık ve şifa müjdesiyle bu müjdenin yaratacağı gönül huzuruyla iyi edilebilir. Yine çok iyi bilir ki nefis hastalıklarına tutulmuş ve ruhları yanılmış kimseleri, onlar için en büyük tehlike olan yeğsin karanlığından ve ümitsizliğin yaratacağı ruh ve vücut çöküntülerinden kurtarmak lazımdır. Bunun için de onlara bilhassa ruh sağlığı ve manevi sıhhat müjdeleri vermek gerekir. Anneler ve babalar ruhun dünyada ancak fani bir vücut bulmasına sebep olurlar. Onların ruha bir insan vücudu ve insan derecesi vermekteki hizmetleri budur. Fakat hocalar ve mürşitler aynı ruhun büyük ruh olmasını sağlayacak terbiye ve telkinleriyle hatta anne ve babalardan daha hayırlı vazife görürler. Ruha ebedilik vermek, ebedi hayatın ana babası olmak hizmeti terbiyecilerle mürşitlerin vazifesidir. Ana babaların en hayırlısı seni talim edenidir. Hadis-i şerifi de bunu gösterir. Yine bu yüzdendir ki ilahi tabip güzel hastasına ben sana 100 babadan daha şefkatli olacağım demek ihtiyacını duyar. Ona der ki, bu sırrı gönül hazinende sakla. Çünkü sırları başkalarına açmak tehlikelidir. Sen ise sırlarını sakladığın ölçüde iyi olacaksın. Ruhun nefis hastalıklarından kurtulup kamil insan ruhu olma yolunda erdiği derecelerde kendisine bir takım sırlar ayan olur. Böyle sırları hatta en yakınlarından bile gizlemek, onları zamanı gelmeden ve hazmedemeyeceklere söylememek lazımdır. Kısaca sır cevherlerini saklamaya en elverişli kutu gönül hazinesidir. Yeter ki bu hazine sakladığı cevherin kıymetini idrak etsin. Hazreti Muhammed'in sır saklayanlara müjdeler vermesi de bunu gösterir. Sır saklamak sahibini dileğine kavuşturacak hayırlı davranıştır. Toprak altında gizlenen tohumların ancak zamanı gelince yeşil bir berekete canlanmaları böyledir. Altın veya gümüş olmaya elverişli cevherlerin çağlar boyu toprak altında bir sır gibi saklandıktan sonra altın ve gümüş saflığına ermeleri de hep bu saklılığın faziletindendir. İlahi tabibin ruh ve gönül okşayıcı vaatleri hastayı ferahlatır. Çünkü gönül bir vaadin halisi ile sahtesini en iyi anlayan mihenk taşıdır. Yüceliğe istidadı olan ruh vaatlerin hakikisini sezer, sahtesinden ızdırap duyar. Ermişlerin müjdeleri ise bir hazinedir ki her gönüle alabildiği ölçüde dalar. İlahi tabibin cariyenin derdini anlaması ve o derdi padişaha bildirmesi beyanındadır. İlahi tabip hastalığı teşhisten sonra padişahın huzuruna gitti ve onu cariyenin derdinden kısaca haberdar etti. Bu derde deva bulmak için o adamı buraya getirmek gerek dedi. Kuyumcuyu o uzak şehirden davet et. Altın ve hilat ver. Onu kandır. 185. Sultan hekimden bu isabetli tavsiyeyi işitince onun nasihatını canı gönülden kabul etti. İlahi tabip güzel cariyenin derdini padişaha ancak söyleyebileceği kadar anlatır. Padişah bu derdin çaresi nedir diye sorunca yapılacak iş o kuyumcuyu buraya getirmektir der. Çünkü bu tarikat anlayışında bir terbiye usulüdür. Mürşitler insanların men edildikleri şeylere karşı daha hırslı olduklarını bilir. Onları düşkün oldukları iptilalardan birdenbire uzak tutmazlar. Yanılmış ruhları hırsların ve iptilaların kötülüğünü ve çirkinliğini anlayacak hale getirmek lazımdır. Onları sevdikleri gösterişlerin boşluğu ve çirkinliği ile yüz yüze getirmek, bu boşluk ve çirkinlikleri bizzat görüp onlardan ikrah edecek, tiksinecek dereceye ulaştırmak doğrudur. Bir ruh içine düştüğü iptiladan idrak yoluyla kurtulur ve vücut bunlardan sıyrılırsa onun devası tamam, şifası sağlam olur. İlahi tabip bunun için cariyeyi kuyumcunun hakikatiyle yüz yüze getirmek ister. Ancak parlak ve cilalı haliyle göz ve gönül alan, cilası sıyrılınca arkasından çirkinliğe meydana çıkan bir hakikatle vuslat hali ona kapılan ruha selamet verecektir. Mürşit padişaha der ki, kuyumcuyu Semerkant'tan buraya getir. Gerçi Semerkant çok uzaktır. Ancak bol altın ve hilat vaat edersen bir kuyumcu bunlara kanar. Ne kadar uzak da olsa altının parladığı diyara koşar. Padişah mürşidin tavsiyesini can ve gönülden kabul eder. Padişahın kuyumcuyu getirtmek için Semerkant'a elçiler göndermesi beyanındadır. Padişah o tarafa ehliyetli, muktedir, dürüst iki elçi gönderdi. O iki emir Semerkant'a geldiler ve Şeyhin Şah'tan kuyumcuya güzel haberler getirdiler. Dediler ki, ey son derece hünerli usta sanatkar, adın halk arasında dilden dile dolaşıyor. İşte filan padişah maharetin sebebiyle seni kendi has kuyumculuğuna seçti. 190. Şimdilik bu hilatı, altın ve gümüşü kabul et. Padişahın huzuruna geldiğinde onun yakini ve nedimi de olursun. Kuyumcu çok parayı ve hilatı gördü. Kolayca kandı, gurura kapıldı. Memleketinden ve çocuklarından ayrıldı. Kuyumcu, padişahın canına kıyacağından habersiz, sevinçle o iki elçiyle beraber yola çıktı. Arap atına neşeyle bindi, sürdü. Giydiği hilatın kendi kanının bahası olduğunu bilmiyordu. Ey bin can ile yola düşen gafil, kendi ayağınla kaza ve bela tarafına gidiyorsun. 195. Her ne kadar onun hayalinde devlet ve izzet sevinci vardı, fakat beri yanda Azrail, yürü yürü muradına kavuşacaksın diyordu. Böylece uzak yerden gelen o garip kişiyi ilahi tabip şahın huzuruna çıkardı. Onu padişahın yanına türlü iltifatlarla götürdüler. Ta ki kuyumcu o parlak alevin cariyenin başında pervane gibi yansın. Şah kuyumcuyu gördü. Ona ziyadesiyle tazimde bulundu ve altın hazinesini teslim etti. İlahi tabip padişaha, evet bu cariyeciyi kuyumcuya ver dedi. 200. Ta ki cariye onun visalinde şifa bula ve onun vuslatı suyu bu ateşi söndüre. Padişah ilahi tabibin sözüyle o ay yüzlü cariyeyi kuyumcuya bağışladı. Her iki sohbet talebini birleştirdi. 6 ay kadar her ikisi birbirinden kam aldı. Öyle ki bu muhabbetleşmeden kızcağız tamamıyla iyileşti. Ondan sonra ilahi tabip kuyumcu için öyle bir şerbet hazırladı ki kuyumcu şerbeti içti ve kızın karşısında erimeye başladı. Böylece tutulduğu hastalık yüzünden kuyumcunun bütün güzelliği tükendi. Cariyenin canı ondan vazgeçip derdi gamından azad oldu. 205. Kuyumcunun yüzü sararıp solarak çirkinleşince yavaş yavaş cariye de ondan soğudu. İşte sadece dış güzelliğine dayanan bu türlü aşkların, ki mecazi aşklardır, hakikatte aşk değil, hevestir, sonu utanç verici olur.